çok böyle spontane gelişen bir yayın mı yapmaya karar verdik? Bir anda aklımıza geldi, dedik hani biz hep kendi aramızda konuşuyoruz. Biz bunu anlatalım. Hani gerçekten sektörde sıkıntılar var, problemler var. Bunları konuşalım. Dünden bugüne gelen ve çözülmeyen problemler var. Bunlar hakkında konuşalım ve hani bu konuda bir yayın yapalım dedik. O yüzden hani şu anda mikrofonsuz falan filan böyle direkt hani şey yaptık.
Bodoslama
geldik. Aynen. O yüzden belki ses de çok kaliteli gelmiyor olabilir. Yani bir yerden başlamak gerekiyordu. Biz de bunu dedik, başlatalım. Evet, Burak, Doğan, ben de Samet. Üçümüz de yazılımcıyız. 2004 yılından beri hepimiz yazılım sektörünün içindeyiz. Bazı problemler var. Hem fikir alışverişinde bulunalım, hem de siz yorum yapın. Yani biz bilmediğimiz başka problemler de varsa ya da problem olarak görmediğimiz şeyler problem oluyorsa ya da problem olarak gördüğümüz şeyler aslında problem değilse bunlardan haberimiz olsun, bize dile getirin. İlk nereden başlayalım? İşe başvurulardan başlayalım istersen. Gelen CV'lerden 3-4 sayfalık falan.
Yani evet. Yani yakın zamanda IT bölümünde mesela şu an bulunduğum şirkette bir çalışma oldu. CV'ler efsane. Hem stajyer olarak alacağız. Yani yeni mezun. Stajyer. Ama aynı zamanda işte adamın yaptığı projeler beğenilirse, hani bir gelecek vaat ediyorsa bunu tekrar bünyemize de katacağız. Aslında kadroluk personel olacak. Yani CV'lere bakıyorsun. Ben 14 senedir bu sektördeyim. Ya diyorum bu adamlar hani gelir. Muhtemelen beni gönderirler. Ama öyle olmuyor tabii. Kağıt üstünde her şey on numara. Şunu biliyorum, bunu biliyorum, evet. Ama hiç pratiğe uygulamaya gelince hiç öyle olmuyor. Sahaya çıkıyorsun, sahada alanda şey yok, pratik zeka denen bir şey yok. Çok farklı sorunlar ortaya çıkıyor. Okulda gördükleri ne kadar o sorunu çözecek. Orada hızlı düşünmesi, hızlı müdahale etmesi gerekiyor. Bunları yapamıyorlar. Ama CV'ler on numara, onda problem yok.
4 sayfalık, kocaman.
Şeyde de bu Canva diye bir uygulama vardı, şimdi orada hazırlıyorlar CV'de. Görsel olarak böyle gayet etkileyici, iyi bir CV ortaya çıkıyor. Tabii bizim CV'ler kalmış artık 2010-2011 yılından böyle düz
Beyaz.
Word'de yazılmış. İsim, soy isim, tecrübe şeklinde.
Ben de beşli konuk yaşıyorum.
Aynen öyle.
Adam projeyi telefonda duymuş, yani çalıştığı projeler içine koymuş, yazmış. Yani hangi projelerde çalıştın, bakıyorsun şöyle bir sayfa çalıştığı proje var. Bunun nesinde çalıştın falan dediğinde hani teknik hiçbir bilgi veremiyor bile yani şu an. Böyle uzaktan baktım. Uzaktan baktım.
Ya genelde şöyle olur. Birkaç
bir yerde duydum.
Sayfayı görüyor işte. Bir de şu çok vardı mesela günümüzde de. Twitter'da vesaire görüyoruz. Adam açıyor işte güzel bir camken. Ormana doğru bakıyor. Masanın üstünde Mac falan. Orada da Visual Studio Code açıktı. Orada da bir JavaScript kodu her zaman vardı zaten.
Var olması lazım.
Tabii. Yani o işte çalışıyoruz vesaire gibi bir modda. Yani ben de istiyorum yazılımcı olarak böyle çalışmıyor ama çok mümkün olmuyor. Gecenin ikisinde kalıp bu kod düzelttiğimi biliyorum yani.
Zombi gibi yürüyüp de kod düzeltmek var, kahve yapıyoruz yani.
Ya şöyle bir şey, sektör öyle cam kenarından çalışma müsait Türkiye'de çok fazla. Adamlar suyunu çıkartıyorlar senin. Ben kodun bir uygulama yazıyordum. Özel bir firmada, otomotiv sektörüydü. Orada bir sorunla karşılaştım. İşte Stack Overflow'a gidiyorsun, yok. Yani o tarz bir uygulama yazan zaten yok da. Yani olmaz mı? Olmaz. Gerçekten bazı sorunların çözümü yok. Bir de Java ile yazınca bu sorun ona katlanıyor.
Java'da klas ismi yazmak ayrı bir zaten şey yani.
Ya getler, setler ayrı, fonksiyon, klas oluştu zaten. Bir aylık bir mesele yani. Yine bir de serverlara bağlantı yapacaksan, onların özel işte driverlarını yükle, paketlerini, jar dosyalarını içeri at vesaire. Rüyamda gördüm çözümü. Yani nerede takılım rüyamda gördüm. Kalktım yardım gerçekten kod çalıştı. Ya bu seviyede çalışıyorsun sektörde artık. Bırak özel hayatına hani normal uyanıkken yaşandığında rüyana bile müdahale ediyor kod.
Ama işte şey yani karakter bölümünde oluyor. Bir kahve olacak elimde. Maalesef öyle. O da filmlerden oluyor tabii. Yani filmlerin çizdiği bir yazılımcı profili var.
Evet, yani şöyle sivit kapşonlu vesaire gibi biraz da hacker profili vardı böyle.
Ama Filmleri değil, Hindistan yani.
Yani.
Hindistan'a daha yakın yani. Hindistan'da o çalışma şeklini. Adam şey, bir tane Hintli'nin şeyini görmüştüm. Çalışma şeyinin videosunu hızlandırmışlar. Adam yazıyor, yandan ekmek yiyor, bırakıyor, devam ediyor falan.
Şey var ya bir tane böyle, neydi o? Bir köpekte miydi? Bir köpek böyle oturuyor, burada bir tane ekmek var böyle, onu yiyor. Yani bizim de o aslında yani, onun insan versiyonu işte.
Yani öyle. Yani bilmiyorum, o fotoğrafları paylaşan arkadaşlar nasıl bir yazılım sektörüne çalışıyorlar şu filmi?
Bize de söylesin.
Ben abi bilmiyorum, ben kaç sene olmuş? 2004, 18 sene olmuş. 18 senedir ben yani bir damak tadı için yemek yediğimi bilmiyorum.
Ya sadece midenin guruldamasını kesin. Hani aklım orada olmasın, koda devam edeyim diye yemek yiyorduk yani.
Ben çok hep şey diyorum mesela, neden bu kadar hızlı yiyorsun? Neden? Çünkü o hayat o kadar uzun değil abi. Yani o yemekle benim bir saat harcayacağım kadar uzun bir hayat yok. Yani. Ama tabii bu sektörle alakalı yani, meslekle alakalı.
Ya Türkiye'de yazılımcı veya SER bilgi işlem ya da bilgi teknoloji diye komple hepsini kapsıyor. Dediğiniz zaman bilgisayar başında bütün gün oturuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yani patron tarafından bakılan açı budur yani.
Bir de ilk zamanlar tutacak yapıyorsun. Öyle bakıyorsan.
Tabii, sen ne yapıyorsun bırak.
Ki ya sürükliyorsun.
Bir tık alsana ya şuradan.
Sağ olsun Microsoft'ta çok o C# yazılım dilinde Visual Studio'yla o şeyi uyandırdı insanlarda. Evet. Sen ne yapıyorsun? Sürükle bırak. Butonu sürük. Tamam, o butonun üstüne çıktık ne canım oluyor? Yeni fonksiyon içine giriyorsun yani.
Ama işin ilginç ama bunu söyleyenler bile Visual Studio'dan da haberi olmuyorlar. Yok. Yani sen gidiyorsun atıyorum bir adam yani son kullanıcı adam web sitesi yaptırmak istiyor. Yapıyorsun işi, fiyatını söyledi, ödeme almak istediğinde diyor ki ya ne yaptın ki zaten şuradan şuraya çektin falan. Yani ilk dönemler çok sıkıntılıydı şimdi yani.
Ya çok bir şey değişmedi, hala sıkıntılı. Çünkü o ilk dönemlerde o genç olan insanlar şu an yaşlı olarak hala iş adamı. O yüzden pek bir şey değişmedi kafalarında.
Yok ama anladılar. Yani
işin
anladılar yani ne anlama geldiğini.
Anlarsa cebinden çok para çıkacak ama ondan anlamıyor.
Tabii bu işin biraz dediğim gibi sıkılacak noktası var.
Biraz anlamaması lazım.
Şey de var ya, ya basit. Mesela fiyat teklifi alacaklar, projeyi anlatıyorlar. Ya basit bir proje var, basit bir iş var. Yani kafadan zaten basit
Facebook
bir
şey yazacağız da biz basit ya. Çok basit bir şey diyecek işte. Deneyimlerini bulacak o zaman.
Ya bu biraz da şeyden kaynaklanıyor tabii. Genel olarak ben sektörün içinde, endüstri sektörün içinde olduğum için oradaki kafalardan kaynaklanıyor. Türkiye'de çünkü endüstri yönleniyor bu teknoloji ve yazılım işleri maalesef. Oradaki adamların da kafaları hep sabittir. Yani ben Delphi'yle, Pascal'la uygulama yazan adamı gördüm 2021-2020 yılında. Yazılmaz mı? Yazılır. Ama yani ne kadar yani güncel yazabilirsin ve ne gerek var yani? Daha yeni teknolojiler, daha yeni diller, daha yeni frameworkler varken çok saçma geliyor insana. Ama adam orada kalmış ve bunu IT müdürü olmuş. İşte ne bileyim, yazılım departmanının başındaki bir müdür yapmışlar, ya direktör yapmışlar. Adam bu şekilde yönetiyor.
Bir de eskiden bir ara, şu an hala bilmiyorum, çoktan Windows Store bilgisayarında da Delphi uygulamalarına virüs uyarısı veriyordu yani Delphi programları.
Evet.
Direkt Delphi'ye yazıldıysa uyarı veriyor, bunda virüs var diye anlatmışlar.
Yani o Delphi ile ilgili çok yakında yaşadığım bir macera var, 2 sene önce aşağı yukarı iş görüşmesinde. Yani ben başvurmadığım bir işte havuzdan bulmuşlar, işte sağ olsun kariyerlerini her yere dağıttığı için CV'leri. Havuzdan bulmuşlar, çağırdılar, görüşelim. Tam çok büyük firma, işte Hollanda'da, Amerika'da falan ofisleri olan firma. İşte gemileri vesaireler, oldukça büyük firma. Soğuk hava depoları var. Biz dedi işte bir tane yazılımcı arıyoruz, uygulama yazdıracağız. Mevcut soğuk havalardaki verileri bir işte IOT'la, işte Arduino tarzı bir kartla çekeceğiz. SQL'e yazıyoruz. SQL'den de bunu anlamlı hale getirip müşterilerimize sunacağız bir parça şeklinde. Tamam. Yani sen oraya gidene kadar şimdi adam böyle anlatıyor. Diyorsun ki yani ya .NET kullanıyorlar, ya Java kullanıyorlar veyahut da ne bileyim C++ artık. Yani en son onu düşünüyorsun en düşük şey olarak. Dedim peki ne dedi? Hani nasıl bir dil kullanıyorsunuz? Hangi programın diye bu işi yapacağız? Dedi Delphi. Dedim ben işte Delphi. Yani Delphi bir tanem benden büyüktür ki Borland ve Delphi'yi bırakıp Java'ya geçti. Yani bu dedim neden böyle bir şey seçtiniz? Olay şu, bir danışman. Bursa'da bir firma var. İşte Delphi ile uygulama geliştirdi. Şimdi o danışmanı da tanıdığı olduğu için şirkete de Delphi ile ilgili bir program satmış. Bunun da AKB'nin geliştirilmesini arıyorlar. Bu arada 2 senedir hala arıyorlar, bulamadılar. Çünkü bulamayacaklar yani.
Delphi'nin son deden bir yolu işte. Adam biraz zaten. Yani Delphi bile yani.
Adam dedi ki orada şöyle bir enteresan bir şey söylemişti. Neden dediğimde dedi cross platform yazmamız gerekiyordu. O yüzden Delphi yazdık dedi.
Başka hangi platformu çalıştırabiliyormuş?
Yani cross platform tam Android, iOS gerekiyordu bize. Tam dedim buna hiç gerek yoktu. Şu an dedim JavaScript'le o alacağınız verileri çok güzel işleyebilirsiniz ki bir sürü JavaScript'in bu konu framework var, Cyanogen var. Özel bir Siemens'in kullandığı bir sistemdir. Özel mobil tarafta, web tarafında arkada Node.js çalışır. Belli PLC'lerden verileri çeker ve onu anlamlı hale getirir, müşterilerine sunar. Adam sırf cross platform yazabilmek için Delphi seçmiş. Yani enteresan bir durum.
Delphi'nin cross platform herhalde Windows 7.8'de 10'da çalışıyor işte.
Zaten butonlar falan öyle yani.
7.8.10'a mı cross platform?
Herhalde olur ya.
Android, iOS, Linux işte yani. Linux makineleri var.
Zorlama çalışıyor Windows'da.
Şu an yazamıyor. Rad Studio onu sağladı. Sağladı ama birkaç sene önce çok işlerine iyi gitmedi abi. Çünkü yetişemez yani. Bitmiş artık. Delphi'nin yazılım mantığı da çok bugün tercih edilen mantık değil. Çünkü şu an sektör hızlı yazılım geliştirme. Çok hızlı bir şey.
Abi şu anda zaten Türkiye'de en yakın yazılımcının bildiği dille yapılıyor projeler. Yani en yakın, en kolay ulaşabileceğim yazılımcı hangi dili biliyorsa. Hala klasik ASP'de bir script başlanan projeler var. Yani yeni yapılmış 2 sene önce adam klasik ASP'de yazmış.
Ya bir haber sitesi geldi işte bana. Çok da eski değil yani. 4 sene falan oluyor herhalde. Bu pandemiden önce 4 sene falan oluyor yani. Yani yarıya kadar gelmişim. Adam bana diyor ki hangi dilde yazıyorum? Bunu diyen adam hani bilgisayar açar, kapatır, Word açar. Yani o sadece özelliği adam yapabildi. Bundan duyunca bunu bende bir pırıltı oluştu. Vay be dedim adam hani biliyor galiba işi az çok hani anlayan insanın derdinden. Dedim ki PHP ile yazıyorum işte. Zaten kolaydı. Haber sitesi sonuçta dedim yani. Basit bir şey istiyor diye böyle. Dedim ki PHP ile yazıyorum. Zaten hani bir etkisi olmuyor diyeyim yani ne kadar olacak. Ama işte orada biz yanlış başlamıştık dedi böyle. Öyle bir bilerek söyledi ki bize yani. Böyle dinledim adamı. Dedim neyle yazalım? C# ile yazılacak. Çünkü dedi C# dedi. Microsoft'tan beyaz böyle ciddi ciddi inanmış anlatıyor yani. Microsoft dedi var arkasında dedi. Destek veriyor dedi. Abi dedim ne olursun dedim ara Microsoft'u destek al bana dedim C# baştan başlayacağım. Sadece dedim yeter ki o desteği al bakayım nasıl alıyor Microsoft'a. Bunu bir demiş ondan sonra öğrendim. Demiş ki C# yaz. C# Microsoft'un çıkardığı değil. Bir de C# yani .NET de değil. Yani C#
özellikle C#
Microsoft'a verdi bile yani. Onu da Microsoft'a kaptırdı. C# yaz bak böyle desteği var öyle desteği var işte öyle destekliyor böyle yapıyor falan.
Bu sana bir sıkıntı olursa ben bilgi hisse kadar giderim.
Yani alo bilgi hisseçim hani bizim haber size saçılmıyor ya. Raptor bir şey dedi. Eylül lira postikim var benim açmadı. Öyle bir şey sanıyor herhalde yani.
Geçen şey vardı ya iş başvurusu. Niye soruyorum işte program, bilgisayar programlama dillerine. Bana yazmış ki programlama dili derken bir de soru işareti.
Nasıl yani?
Evet. Yazılım iş başvurusu.
Programlama dili derken. Ben dedim ki hani böyle haber yazacağız, içerik yazacağız.
Hangi dilleri biliyorsunuz kısmı genelde iş başvurusu çok oluyor. Yani İngilizce, İspanyolca, Almanca diye yazanlar da var yani. Ya adam o kadar hakim işe ya da okuduğunu anlamakta o kadar güçlü çekiyor. Aslında bu iki dil testtir. Okuduğunu anlama, yani anladığını yazmadır yani. Adamın ya ikisi de yok.
Adam diyor ki işte genç programlama dilini ben 4 dili konuşuyorum yazıyorum onlar da yazıyorum yani
kendim var
ya yani İspanyolca bile.
Ben çözemedim mesela programlama dili derken
nasıl derken hangi
hayatında başarılar
yazılım iş başvurusu
yani şöyle de bir şey var tabii sektörde de İK'cı arkadaşlarımız da var çok yakındırlar. Genelde IT zaten bilişim, yazılım bir ekibi herkese yakındır. Çünkü özellikle şirketlerde herkese dokunur. Bir iş vardır herkesin seninle. Evet. Mutlaka o gün bir iş vardır. 300 beyaz yaka çalışıyorsa 295'in o gün seninle iş vardır. 5'in de şirkette değildir zaten. O da evden ağır seni. Geliyor yani maalesef eğitim sistemi de kötü.
Eğitim sistemi
kötü. Üniversitelerde eğitim. Çok iyi değil.
Abi işte orası. Yani mesela bugün de konuştuk o konuyu. diplomanın orada durup işi yapacağını düşünüyorlar ama sivilleşme sebebi de o. Yani ben bir şekilde abi gireyim işe, o bilgisayar başında ben bir şekilde oyalanırım.
Koskoca
bir
şekilde... diplomam var benim
ya. Yani, ha, ya bir de döngüye giriyorlar. Nasıl oluyor? İşte bir firma bir ilan açıyor, en üstte yapıştırıyor. Genelde LinkedIn'de bu çok vardı. İşte mühendislik mezunu, matematik bölümü mezunu vesaire vesaire. Yani şu algı oluşturuyor. Matematik mezunu değilsen, mühendislik mezunu değilsen hiçbir şekilde yazılım veya teknolojiyle ilgili hiçbir alanda çalışamazsın gibi bir şey oluyor. Alakası yok. Sözel bölüm mezunu olup da şu an Google'da çalışan tanıdıklarım var yani. Adamların hiçbir alakası yok.
Mezun olmadan çalışan bir
şey yok. Yanımızda var yani. Mezun olmadan çalışıyor. Ben kendim uluslararası ilişkiler mezunuyum. Çok alakasız bir bölüm. Ama hayat öyle değil işte. Üniversite okurken başlıyorsun. Oradan bir daha devam ediyor. Alıyorum gidiyorum zaten. Tecrübede kazandıkça üstüne katlaya katlaya.
Ama o mühendisliği bir anlıyorum. Mesela şey yok ama dikkat ettiysen yazılım mühendisi ya da bilgisayar mühendisi arıyoruz dese tamam. Genel bir mühendis
tabii, arıyor. Tabii endüstri olsun.
Çünkü İşkur karşılıyor mühendisin parasını.
Bu arada evet. Öyle bir durum var. Eğer
mühendis alırsan işe İşkur mu karşılıyor?
Belli bir işkur, belli bir oranın karşılığı bir de ARGE denen bir hadise var.
Tabii mühendis çalıştırdığın
için. Mühendis çalıştırmak zorundasın, ARGE'den de teşvik alıyorsun.
Abi bak aslında olay daha temelden
başlıyor. Olsa oluyor yani.
İşe senin işe alınmış stratejilerin var ya, bunlar senin içeri giren projenin bitip bitmeyeceğini belirliyor. Sonra öyle Türkiye'de mi? Proje çıkmıyor, sonra yazılım şirketlerinde projeler yerde kalıyor. Niye? Sen abi... Yani bir kere işe alım şartlarında sıkıntı var. Bizim gelen CV'lerden biz işe alım yapsak var ya, o projenin hepsi yerde kalır. Yani işte,
geçen gün herhalde 2 saatlik yoldan geldi ya. Kaç, bir hafta olmuyor işte.
Ne mezun oluyor?
Öğretmenmiş, bilgisayar öğretmeniymiş. Telefonda konuştuk, aradı, benim numaram var orada. İşte böyle bir yazılımcı arıyormuşsunuz, evet dedik, arıyoruz hala. Dedim tecrübeniz var mı yalnız, biz dedim tecrübeli arıyoruz en azından. Hani, proje alıp gidecek biri lazım bize dedim. Hani destek olabilecek, ayak uydurabilecek biri lazım. Yani dedi bir yerde çalışmadım dedi. İş tecrübem yok dedi. Dedim hiç kendinizin yaptığı bir şey yok mu böyle? Ya vardı kendime yaptım dedi. Çok yaptım dedi bir de böyle şey de yaptım. Yani bir düşükten girdim böyle çok yaptım ya falan böyle. Dedim hani gelin görün. Peki alacak mısınız? Ya dedim gel bir gör.
Projeyi yapabilirsin yani.
Ne yapayım tamam aldım hadi gel başlayalım diyeyim yani bir şeyini görmedim. GitHub'tan link at dedim yok. Yani bir şey yap dedim bana canlı bir şey var mı o da yok. Bir şeyler yaptım diyor demek ki yani bilgisayarda duruyor. Benim de çok var öyle mesela canlı ne bileyim domain almadım bir subdomain falan kullanmadım bir sürü proje var bilgisayarda. En kötü dedim öyle bir şey vardır yani açarım kodları görürüm anlarım zaten. Yani
flash belleğe atıp gel takalım burada yapalım.
Yani. Abi ben Balıkesir'den geleceğim dedim. Dedim gel yani hani istiyorsan gel ama sen hep böyle gidip geleceğim dedi. O da var 2 saat yani. Yok yok dedi olursa da taşınacağım dedi. Geldi buraya ben dedim 3-4 proje gösterse bana en fazla yeter yani. Geldi buraya aldık odaya. İşte gene sorduk işte tecrübeniz var mı? Yok bir yerde çalışmadım. Kendi yaptıklarım var dedim. Hani neler yapmıştım dedim. Aslında çok bir şey yapmadım ben ya kendime dedim. Fırsat bulamadım dedi. Geçici bir işe girdim dedim. Oradan çıktım dedi buraya geldim dedim.
Ya belki de mesela belki de yeteneği var tamam mı? Belki de böyle hani adam kapacak her şeyi ama işte bir de buradaki şartlar da yani bir kere yani ekonomik şartlar adamın şeyini yani rutinini çözebileceği maddi kaynağı sağlaması gerekiyor ki bu işe kafa yorsun. Evet. Biz istisnayız. Ben mesela gerçekten ne bileyim yani aylarca çok büyük sıkıntılar içinde bu işi öğrenmeye çalıştım. Yani.
Ya biraz da şey işi bu yazılım işine ben öyle bakıyorum. Ya yazılım değil sadece teknoloji, bilişim teknolojinin her alanı böyle. Şimdi ne bileyim gömülü sistemler olur, yazılım olur, network olur, siber güvenlik olur. Ya bu bir de aşk meselesi yani. Biz de çok
tabii sıkıntılar çekiyoruz. Tabii edemezsin.
Yani 3 kuruş paralarında çok çalıştığımız oldu, gece gündüz çalıştığımız da oldu. Ama orada bizi motive eden yaptığımız işti. O işin sonunda ortaya çıkan o projeydi yani. O bizi motive ediyordu. Tamam para önemli mi şu an? Önemli ama o zaman da önemliydi. Yani sonra ne oldu? Sonra bu seviyelere geliyorsun. Türkiye'de gelmek kolay değil. Ekonomik sıkıntılardan dolayı. Çok zor. Yani şu an daha da zorlaştı. Yani adam başlamak istiyorum diyor mesela. Gerçekten bakıyorsun isteği arzusu
var. Ama ne var biliyor musun? Yani şimdi bizim burada imkan sağladığımız çocuklar da oldu. Baktık böyle bir yeteneği var, kafa çalışıyor falan. Abi buraya geldikten sonra hani ben bir şirkette işe girdim. Tamam bitti.
Yani, İşte o değil.
Bitti. Yani artık öğrenmesen ne olur. Yani bir anda bu kafaya giriyorlar. Ve bunu çözemedik hiçbir şekilde. Her geleni anlattık. Bak hani biz sen olmadan biz seni alacağız. Yani biz sana yatırım yapıyoruz. Sen bu işi öğren. Daha önce gelenler işte çok suistimal ettiler bu süreçleri. Ama abi her gelen de aynı şekilde süreci noktalarında her gelenin yani.
Ya o şeyden de kaynaklanıyor tabii. Yine döndü dolaştı eğitim sistemine geldik. Çok fazla üniversite. Çok, bu arada yurt dışında bilgisayar mühendisliği, mühendisliği bölümü yok. Kendi aralarında ayrı duru network mühendisi vardır. İşte sistem mühendisi vardır, gömülü sistemler mühendisi vardır. Şimdi uzun yıllardır, 10 senedir siber güvenlik uzmanlığı bölümleri de var. Şimdi Türkiye'de yeni yeni açılmaya başladı bazı üniversitelerde. Adamlar bu tarz mühendislikler var. Çünkü bilgi teknolojisi, bilişim, yazılım çok geniş bir alana sahip. Orada adamlar kendi
niş bir alanda
kategorilendiriyor. Adam sen...
Bilgisayar mühendisi deyince şey geliyor aklıma, böyle alıyorlar bilgisayarı. Bak bu bilgisayar tuşları var.
Klavye. Ama şöyle bir şey yok mesela Türkiye'de. Adam iş ilanı yayınlıyor. İşte şu dili bilsin, bu dili bilsin. SQL, MS SQL bilsin, Oracle bilsin, PL bilsin.
Kahve yapsın.
SQLite bilsin, NoSQL dillerde fikir sahibi olsun. Ya bu
o dediğin... Adobe'nin ürünleri de kullansın.
Tabii o var. Mesela web alanına başvuruyorsan Photoshop, Illustrator, işte InDesign o tarz bir programı
bilmem gerekiyor. Aynen. After Effects'te olması lazım.
Tabii.
Yani gözünüzü seveyim. Ya bir video işi gelirse...
Doğru. Kaçırmaması lazım. Onu zarar yaptıracak yani. Suyunu sık. Bu arada SQL Developer diye bir alan var. Yok düşün. Adamın tamamen hayatı veri tabanı mimarisi, veri tabanı programlama üzerine kurulu. Bu adam başka hiçbir şeye bakmaz abi. Tamamen SQL'dir bu adamın hayatı. Bu Türkiye'de öyle değil. Sonra ne diyorlar? Bir de şöyle bir şey. Full Stack Developer. Yani...
Full Stack Overflow.
Overflow. Hepsini bilince Full Stack Developer oluyormuşsun.
Maaş da Full Stack oluyor.
Yok. Bu
aslında bir yapma. Aynen. O Junior seviyesinden.
Junior'sın. Sen kaç sene çalışmışsın? 4 sene çalışmışsın yani. Şimdi ne vereceğiz bu sene?
Yani 4 sene evet. Yani zaten Türkiye'de Junior, Senior.
Adamlar
hiç göremezsiniz.
10 sene çalışıyor ya.
Yani mid yoktur yani.
Gördürmezler.
Gördürmezler. Gördürmezler. Adam Senior ama adama bakıyorsun gerçekten çok bilgili. Harbiden otursa şöyle bir sistem bile programlayabilecek seviyede ama adam hala Senior. Şimdi alttan gelen Junior'da bunu görece ne oluyor? Umudunu kaybediyor. Ulan diyor bu sektörde ki bu adam 50 yaşına 40 yaşına gelmiş. Hala diyor Senior. Ben daha diyor 25 yaşındayım. Bari gideyim diyor işte blockchain'e, kripto paraya vesaire daha kolay. Bir anda daha zengin olabileceğim alanlara yöneliyor yani.
Çakma tokundan gideyim şu an.
Yani
güzel bir şey.
Peki şey yani şimdi bize şey de serzenişte bulunuyorlar mesela bazı başvurularda. Biz diyoruz ki deneyimli arıyoruz. Çünkü gerçekten hani biz artık eğitim vermek istemiyoruz kimseye. Çünkü zaman kaybediyoruz.
Hayır zaman kaybediyoruz.
Suistimal ediliyor
işte. Daha zaman lazım. Müşterilerim var. Evet. Mağdurum lazım. Bana bir işi vermen
yine
lazım.
Biz onu kazanabilsek yine problem değil. Yani orada bir süreci feda ediyorsun, maddi sana bir şey oluyor, külfeti oluyor süreci ama sonunda bir personel kazanmış oluyorsun, birisini kazanmış oluyorsun. Bize diyorlar ki iyi de biz o zaman nasıl öğreneceğiz? Yani siz bizi eğitmen işte, siz bize iş deneyimi sağlamazsanız biz nasıl öğreneceğiz? Yani abi okulda niye öğrenmedin?
Ya bir oğlum.
Yani 4 yıl boyunca
ne yaptın?
Batak oynadım.
Tabii canım yani.
Evet. Ya hadi okulda öğrenemez şimdi yani. Yolu olmayan yerde üniversite var şimdi. Orada öğrenemez
zaten. Şimdi, ama şimdi evindesin.
Yerler yok. Yerler yok. Usta gerekmiyor başına yani. Demir değil mi? Öyle vuramazsın. Böyle vuracağım demiyor sana yani.
Abi bak 4 yıl boyunca oturdun. Hep ders çalıştıysan sıkıntı yok. Ben anlarım onu. Tamam mı?
En azından teorik olarak bilgim vardır.
Tamam, yani
sen. Ama abi sen bu işi istiyorsan etiket olarak hayatında yani yazılımcı etiketini istiyorsan yani dersin dışında kalan zamanlarda da gidip bence kafede oturmayacaksın abi yani gideceksin o bilgisayarı alacaksın ben ya diyorum ya yemek yemiyoruz işte.
Ya bir de şey olabilir mesela yani duvar ustası olacak mesela yani evi tutup da evin odasına duvar döşeyemez bu herif durmadan yani yapacak kişi. Yani bir usta lazım, bir hani bir inşaatta çalışması lazım ki o duvar örmeyi öğrenebilecek hani örnek olması lazım önünde. Yazılım sen ne bekliyorsun ki? Kimden öğrenmeyi bekliyorsun? Ben sana neden şey fırsatı öğrenme fırsatı vereyim
Yani. Yani çok rahat kendi başına öğrenebileceğin şey. Yani.
Ya bugün Facebook yapıyorum. Şey. Ben oturursun evet. Yani. Yani. Benim bir proje vermem gerekmiyor ki sana.
Ya bu arada çok avşan bir şey de beklenmiyor yani sektörde. Ama mesela GitHub'ında bir iki tane böyle web üzerine adam ağırlıklıysa bir admin panel yönetilebilir. Ya saçma sapan da olsa bir site olsun. Onun bir kodlarına bakabilsin firmalar. Bir görsün.
Ya açık kaynak sevmesen bile oraya göstermelik koy yani. Yani açık kaynakçı olmak zorunda değil. Değil açık yani. Kaynak yapmak zorunda değil.
Microsoft platformunda da ilerleyebilirler. İşte ASP.NET Core var şimdi mesela. Şu an Türkiye'de Microsoft'un yeni pazarladığı bir teknoloji. İşte 200 senedir. Güzel mi güzel işte Core, sonra Core geldi ya. Şimdi multi platformda çalışabiliyor. İşte Linux üzerinde. Normal hostingler üzerinde çalışabiliyor. Dediğim gibi doğrusu da seçici değil bu. Yani birinden görmene gerek yok.
Çok fazla birinden de görebilirsin.
Örneğin görebilirsin. Indi. Ama var zaten. Stack Overflow'a gir, ustaların yazdıklarını görürsün orada zaten.
Yani, kitap da kaynıyor yani. Kitap da kaynıyor.
Mesela
tutorials falan. Yanıma deneyeceğim ki ben sana yani.
Abi şimdi ben şey vermeyeyim. Çünkü muhtemelen YouTube'a da atarız videoyu. Bir video eğitim sitesi. Şimdi bu artık son 2 senedir bize gelenlere mesela neyi biliyorsun diyorsun. Diyor ki mesela örnek veriyorum Java biliyorum diyor. İşte Flutter biliyorum diyor.
Java biliyorum diye bu arada çok yanlış bir kelime.
Evet ama nasıl biliyor? Abi eğitimleri izlemiş. Eğitim izlemiş gelmiş ve onu CV'ye yapmış. Metris diyor ya.
Yükle bana oradan Kung Fu diyor. İşte kalkıyor ben Kung Fu diyorum diyor işte.
Keşke öyle olsa yani. Ben zahmet çekmezdim.
Ya bizde akşama kadar böyle video izleyenler vardı. Yani aldık hani eğitim. Diyoruz ki ya abi problem çözeceksin. Yani bu işin yolu problem çözmek. Yani bunu ne bize anlatamıyoruz ki? Yani takılacaksın günlerce o iki satır kod arasında abi problemi arayacaksın, şey yapacaksın. Yok ama yani yok. Adam zor geliyor yani açıyor, şey yapıyor. Video izliyor. Sonuna kadar böyle oturuyor.
Bu arada o bir hastalık yani. O ilgili video sitelerinden video izleyip sürekli işte yeni kurslar almak. İşte Python bilmem ne, gerçek dünya uygulamaları. İşte C# bilmem ne uygulamaları, muhasebe uygulamaları. Bunlar bir süre sonra kişide hastalık haline geliyor. Yani sürekli başka videoları izleme isteği artıyor. Tam teorik olarak bir şeyler oluyor ama pratik yapmıyor. Şimdi bir eğitim videosu izlemekteki amaç ne? İzlersin, bir teori alırsın orada. Aynı işte ders anlatan hoca gibidir. Ne yaparsın ama uygulaman lazım. Değişik varyasyonlarını çözmen lazım, kodlaman lazım.
Python gibi.
Beyin bedava var diye bir tane. Beyin bedava. Atıyorum buraya.
Ya abi şey yani bu iş videoyla olmuyor abi. Video abi videodan uzak durun.
Ya ben şöyle söyleyeyim bu iş direkt işin içine böyle lambas diye dalmak da oluyor. Bir acı evet, çekeceksin. Evet. Bir böyle kancalar vücudundan geçecek. Yırtacak geçerken ondan sonra oluyor.
Yani abi bak ben gibi. Var ya böyle yemin ediyorum sana. Yani 3 satır kod 3 satır kod ya hata aramaktan yani bu niye çalışmıyor hata aramaktan ikinci günün sonunda böyle kozalakları tutuyorum. Yukarıdan kozalaklar sarkıyor. Böyle o halüsinasyon görmeye başladım yani. Bir B12'leri yakıyorsun, glikozu yakıyorsun, her şey yapıyorsun. Uykusuzluk açtı.
Beyin çok farklı yani, bir şey yani. Beyinle çalıştığım bir iş.
Ama böyle öğreniliyor. Sonra bir daha ben mesela orada böyle çözdüğüm hataları bir daha yapmadım.
Ya yani ben ilk başladığımda işe yani bir işte o zaman söyleyeyim Ubuntu 8.07 gibi bir sürüm vardı. Çok eski bir sürüm. Kurmak istedim hani bunu. İşte terminalde biraz çalışsın diye merak ettik. Ubuntu diye bir şey var. Onu da bir dergide gördüm. Ubuntu diye bir şey var.
CD gönderiyorlar.
CD gönderiyorlar. Hadi dedik kuralım. Zaten eski bilgisayarlar. İşte Pentium 3, Pentium 4 yani. İşlemciler. Ya aynı bilgisayarı günde 20 kere kurduğumu biliyorum. Bıkmadan aynı işlemleri. Niye? Çünkü bir sudo komutu yazıyor uçuruyor mu sistemi? Açılmıyor yani. Bir yere müdahale ediyorsun. Onu öğrenene kadar o gün 20 kere kurdum o bilgisayarı tekrar aynı şeylerden geçer. Sıkılıyordu. Kızıyordu ama öğrenmenin başka gerçekten yol yok yani.
Aynen.
Takıntı haline getirmek lazım.
Ya bedel ödüyorsun yani işte. Ya keşke video izlemek de olsa yani.
Ya hani ne bileyim bizim başladığımız zaman olsa 10 sene öncesi falan mesela. Tamam ben o zaman bir şansım yok yani açayım YouTube'u bu nasıl yazılır?
Yok YouTube yok zaten yani vardı.
Meta Cafe vardı.
Meta Cafe Yahoo'ların olduğu
şey, zaman. Dailymotion vardı. Oralarda da eğitim yoktu.
Tamam yok. O zaman şimdi biri olsun yani o zaman tamam normal yani. Biri
olsa da izleyemiyorduk zaten çevirmeli bağlantılarda.
Bizde aynen ya 3 MB şey 90'ların sonuydu gerçi bu. 3 MB MP3'ü 1 saatte mi indiriyor?
Bir saatte mi
indiriyor? Ben 56K'da bir 56K bu arada 90 daha üst 2000'lerde daha yeni böyle sürüm işte telefon kablosuyla bağlı. Çevirme sesi o çıkar zaten Windows XP'de. Onu işte o zaman 20 dakikaya kadar düşürdü 3 MB bir benim gücü. 1 saatten 20 dakikaya kadar geldi.
Evet.
Ya o zaman tamam derim hani ya gideyim biri beni işe alsın da hani göstersin bana şöyle bakayım kenardan köşeden. Yani kitap alıyorum. Kitabını sipariş edene kadar PHP'nin başka versiyonu çıkıyor yani.
Doğru sen eski versiyon çalışıyorsun.
Zaten Türkiye'ye geldiğinde sürüm geçiyor zaten. Yani abi versiyon geçiyor.
Şöyle bir problemim vardı benim. Mesela bir yerde takıldığım bir problem var. Ve bu problemi hangi kitabın içinde ve hangi konunun içinde bulacağım? Ve benim oraya kadar yazdığım stil de adamın bunu anlatması lazım ki o adamın oradan problemi bulabileyim, tespit edebileyim.
Adam bir yazım yanlışı yaptıysa gitti işte ya. Bunu mu dediğiniz yok ki orada.
Dediğimin nerede ya?
Şeyler, o Casio cihazdan mikro framework miydi, kompakt framework miydi?
Casio hiç
kullanmıyor. Kompakt framework çıktı, mikro destekler sürümleri de biliyorum çıktı ama yani kompakt
abi, oldu. Kompakt framework'ta adı yok.
Evet.
Veri tabanı bağlantısı yok.
Ki o,
biz onun için hangi kitapta ben bulacağım? Var mı yok mu olup olmadığını bile
sorun. Çok iddia ediyorum. Şu an daha iyi. Google'da
soru gelmiş. Twitch'ten bir soru gelmiş. Abi JS mi PG mi sizce?
P, PHP herhalde.
Yok, Python.
Ha, Python. Buna sen cevap ver bence. Uzmanlık alanlarından bir Python'a da ben cevap vereyim.
Ya ben Python 10 sene falan kullandım. Memnun muyum? Memnunum ama yani şu anda JavaScript'te son 4 senedir hatta hemen hemen böyle profesyonel olarak yazıyorum JavaScript'te. Ya mobili var. Masaüstü var, web'i var, her cihazda çalışıyor. Yani ikisinin de ayrı şeyleri var ama şu an bana göre JavaScript daha ağırlıklı Python'dan.
Ya orada da şöyle tercih yapması lazım, hangi platformda çalışmak istediğine bağlı lazım. Adam belki
evet, neye yazacaksın?
Yani, siber güvenlik ilgisini çekiyordur, işte gömülü sistemler ilgisini çekiyordur. Tam Python'da web uygulamaları da yazıyor da Node.js ya da JavaScript framework'leri kadar esnek ve pratik değil bu bir gerçek. Ha, büyük projeleri yurt dışında yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Python, Django ile vesaire yapıyorlar ama genelde dünya geneline baktığında tercih edilen JavaScript ve framework'leri oluyor. Backend'de de Node.js en çok tercih ediliyor. Burada aslında alan seçmen. Yani web'si zaten JavaScript'in önünden geçmeden kimse web developer olamaz yani bir gerçek.
Kesinlikle. Yani herkesin ortak bildiği ne dil var dersen kesinlikle JavaScript.
Kar bile yağdırmış olsan JavaScript yapıyorsun.
Yani ya hadi bak yine Python'da ben web siteleri yapacağım desen dahi ön tarafta etkileşime giremediği için yine JavaScript bilmek
evet,
zorundasın.
Yani ama çok da şey kalmadı yani farkta. Yani şu an dese ki ben Python'da daha çok iş yaparım, JavaScript'te daha çok iş yaparım. Backend olarak düşünüyorsan ikisi de aynı. Frontend'de de şeyler var. Yani Python yorumlayıp JavaScript'e çevirenler var. JavaScript'e çevirmek zorunda zaten tarayıcının anlaması için. İkisini de yapabiliyor. İkisi de yapabiliyor aslında. Yani deneysel olarak Python'ı yazıp JavaScript olarak çalıştırıyor.
Bu arada JavaScript'te çok fazla platform var şu anda. Sürekli türüyor yeni platformlar.
Yani
ben JavaScript'lerim. Bir de pazar da çok önemli. Yani pazara hakimiyet edilin. O açıdan da değerlendirildiğinde ben her türlü JavaScript öğrenmeye...
Şeye göre de değişiyor yani kategorilere göre. Ben işin matematiğindeyim ya da işte bilgisayar makine öğrenmesindeyim, yapay zekadayım diyorsa şu an sektörde bu konuda Python biraz daha ağır basıyor.
Yani tabii sadece yani. Python yetmiyor, orada biraz mühendisliğe geliyor, biraz matematik, geometri, fizik işleri de işin içine giriyor.
Ya zaten biraz onları bildikten sonra çok dil farkı da gerek kalmıyor.
Aynen yani. Öyle.
Dil fark kalmıyor.
Ya zaten bir dilde uzmanlaştıktan sonra yavaş yavaş şey olacaksın yani.
Başlaması gerekiyor bir insanın. Orada gidebildiği kadar gitmesi aynen. Gerekiyor. Zaten sonra mantık aynıdır yani temel farklar yoktur. Tüm programlar dillerinde if if'tir, else else'tir yani. Bir temel farkları yoktur. Daha derine indikçe zaten ne ihtiyacı oldukça onu kullanacak
ama. Ama Python'da bir o şeyi güzel şimdi o dört boşluk bırakalım. Yazalım. O yani, güzel duyuyor yani.
Zaten insanlar evet. Biraz cezbeden o.
Evet. PHP'den çıkmış bir yazılım çok güzel geliyor.
Köşeli parantez, dolar işareti.
Hiçbir şey yok da bas tabi geç. Şey gibi hissettiriyor ya böyle daktil olarak
koyar. Şey yazıyor sen yani bir düz bir yazı yazıyor gibi hissettiriyor. Tabi bazen iyi de kullanılmazsa genetikler biraz problem olabilir de.
Uzun kodlar var tabii.
Ama onlar da gelişti abi. Yani ideler de gelişti abi. Yavaş yavaş bizim yapacağımız işin %20'sini %30'u şu an ideler aldı yani. Dikkat etmemiz gereken noktalar.
Benim idem hala 2008.
Yapma. Güzel istiyor.
Geçemem şey. Yok, web'de Dreamweaver kullanıyorum.
Anladım mı?
Şeylerden yüzüstüm ya.
Samet Bey bir şey alıp bize yoksa devam edersin.
2008'den sonra.
Yok yani alışamıyorum çünkü ya çok hızlı yazıyorum. Birçok şeyi kendim yazıyorum. Yani otomatik tamamlaması çok az. Dilerim. Ama ya daha hızlı yazıyorum. Yani otomatik tamamlansam o kadar hızlı yazamam yani.
Ama kitabın kontrol bir şey çıktı şu anda. Ben kodu yazmadan da tamamlıyor. Yani başını getirmeden de tamamlıyor.
Güzel mi sence?
Yani... Çok güzel. Ya bana göre. Ya bir yerden ya şeylere tavsiye etmiyorum fazla. Yani yeni başlayanları da kodu öğrenmemiş onun orada çıkmasını yani, bekleyecek. Yani
onları...
Bir 10 dakika bekleyeyim bir şey çıksın daha olmadı sileyim onu bir daha tamamlasın falan böyle.
Ya biraz bazen ayağa dolanabiliyor yeni başladığın zaman.
JavaScript'te yani jQuery'den çıkıyorum. Düz JavaScript'te geçiyorum ki ben yazayım onu anladın mı? Hani ben mesela.
O zaman seni Svelte doğru alalım biz. Svelte biraz
dolanmadım bu arada.
Bak, yani bu arada çok iyi bir yapısı var. Çok fazla şu an meşhur değil ama tüm frameworklerden daha farklı bir kafayla yapılmış bir iş.
Yani öyle seviyorum ya manuel yani. Manuel.
Ya ama abi, şey kalmadı artık zaten yani jQuery'de mesela eskiden yani Mozilla'da Firefox'ta başka bir JavaScript yazıyordu. Internet Explorer'da evet. Ayrı. Internet Explorer'ın başka versiyonunda ayrı, Chrome'da ayrı.
Aynen. Bir sürü Safari'de ayrı. Yani,
ama şimdi o kalmadı işte yani. Artık tarayıcıya göre yazılmıyor JavaScript.
Tabi standart geldi, standart
JavaScript dedim geldi standart.
Tabii tabii. Yani vardı zaten de o zaman mesela Safari diyor ki ben böyle yorumluyorum bunu. Bu sefer işte atıyorum yani Firefox, Mozilla, tire Mozilla ya da başka bir
fonksiyon çıkıyor. Tabii tabii onu yapıyordum ama bu kadar hani jQuery kadar bir standart oluştu mu yani jQuery'de mesela?
Ya şu an jQuery çok büyük düşüşte. Yani jQuery kullananlar genelde şu anda hani bir şekilde jQuery'e başlayıp kopamayanlar o projeye işte çok büyümüş veya ya artık ben artık hani yapayım, kurtulayım bu projeden der gibi hani bir kere öğrenmiş gibi bir şey öğrenmeyeyim dedi mi jQuery yapıyor.
Yani ben mesela.
Ama şimdi mesela şey kalmadı yani nasıl diyeyim jQuery ile normal JavaScript arasında yani jQuery kullanmanın bir avantajı kalmadı. Ya şeyleri güzel, eklentileri güzel, pluginler güzel mesela ama o yani tek avantajı.
Yani güzel ama artık framework, mimari çatı oluştu artık işte bu JS
yani çıktı. Bazen
artık şey, yani şey çok bir avantajı kalmadı.
Yani JavaScript'in öyle bir derdi sıkıntısı var.
Yani Bootstrap bile bıraktı artık 5 versiyonuyla. 4.5 versiyonuyla jQuery eklerdi eskiden. Şu an eklemiyoruz artık yani mesela.
Ya bir de şey de kalmadı JavaScript'te artık. Ben bile bazen yazarken şaşırıyorum. Backend ile frontend farkı kalmadı. Evet. Ben Next.js yazıyorum mesela bazen diyorum ya ben neden bunu buraya yazıyorum? Ya ben frontend'deyim ya da ben backend'deyim mesela orada bir ince şey var.
Çizgi. O çizgi bazen kayboluyor.
Karıştırınca da iyi oluyor ya yani. Karıştırmak da iyi oluyor o çizgiyi. Çünkü o kendi hallediyor zaten onu.
Anlaşıldı çok sohbet
evet vardı. Çok var şey peki o zaman mesaj verelim yani hani nasıl işe girecekler o zaman gerçekten mesela bu bir problem.
Yani şöyle olmaları gerekiyor. Ben edindiğim tecrübelerden örnek vereyim. İş görüşmelerine girdim benim dönemde. Kendileri gibi olmaları gerekiyor. Bildikleri teknolojiyi iyi anlatabilmeleri gerekiyor. Yani az ben bunu az biliyorum. Adamın CV'si benden daha kalabalık demesinler. Ne biliyorsa onu oraya yazsın. Evet. Çünkü iş görüşmesine girdiğinde adam
oraya çıkacak zaten.
Çünkü o kadar bıktı ki İK'larda artık böyle dolu dolu CV görmekten. Hani böyle daha sade gerçekten sadece onu bilen kişileri görünce o CV'ler ben biliyorum direkt kenara ayrılıyor. Yani bunlarla bir görüşelim diyorlar adamlar artık yani çünkü.
Burada da şey diyorlar. Mesela elendiği zaman diyor ki CV'm çok büyük.
Tabii
o şirketten çok büyük.
Bu aslında
anlamadılarca geçiyor.
Şirketlere kibarca yani hikayen yapıyorsun deme biçimidir. İşte sen bizim şirketimize göre bir üst segmentlesin. Aslında öyle değil yani. Sen öğren gel demek anlamına geliyor. Biraz sadeleştir.
Evet.
Çok da olacak bir şey var, olmayacak şey var. Yani süper zeka değilsen 23 yaşında 7 tane dil yazamazsın CV'ye yani. Yani bu normal bir şey değil bir kere.
Ya değil, yedi dilden bahsediyoruz bu arada yani.
İsmail Can gibi bir çocuk sen mesela.
Çok ekstrem.
Yani. Ekstrem durumlarda.
Tabii çok ekstrem.
Yani ben de 10-11 tane dilde şu an yazabiliyorum ama şey değil yani böyle bir ne bileyim ezberimde zaten yok da hani ben tam mantığına oturttum. Biliyorum mesela yani ne değişebiliyor ki bunun yanında if'in yanında parantez varsa birinde yoktur işte yani basit basit syntax şeydir. Ama 7 dil biliyorum böyle şey gibi yani işte şu dili şöyle biliyorum. E yaz deyince kalıyor. Geçen abi, geldi işte not çeyiz.
Yazma kur. Mesela buraya burada her gün bir şey kuruluyor abi. Bir gün ne kuruluyor? Bir gün işte MySQL kuruluyor, bir gün XAMPP kuruluyor, bir gün...
Tailwind, ya Bootstrap gibi bir framework.
Tailwind CSS.
Yani Laravel'de bir proje, o bizim Hexagon şeyler vardı ya, onun projeyi. Girdik, dedik ki yönetim paneli falan şey kısmını bırakayım ona, tekrarlayan kısımları falan bırakayım, frontend'in işte bu kısmını, yönetim panelini. Laravel'de bir güncelleme geldi, 9.13'te miydi? 9.12'den 9.13'e geçerken galiba. Yani normalde o mini şeylerde yapmıyorlar. O minor versiyonlarda yapmıyorlar böyle büyük bir şey ama Mix diye bir bunun JavaScript şeyini yöneten derleyici gibi bir şey diyebilirim hani basit olarak böyle. Onun yerine White diye bir şey geçti bunlar. Mix'ten White'a geçti.
Köklü bir değişiklik.
Yani çok da değil aslında. Ayar dosyasını adam koymuş önünde. Yani bunu da yapacağını, bunu da yapabilirsin falan gibisinden. Changelog'lar var işte biz Mix kullanıyorduk, White'a geçtik. Dokümanlar var, Tailwind'in makaleleri var. Adama dedim ki bak Tailwind Tailwind 9.13 falan diye arat dedim. Versiyon dedim. Kesin dedim sana bir şey çıkacak orada. Arattı, 4 saat falan herhalde yani böyle işte Google'da geziniyor diye biliyorum ben. Aa dedi bulamadım dedi 4 saat sonra. Ben dedim bayağı kurdu gidiyor yani. Yani ses de çıkmadı.
Ama bak her gün bir şey kuruluyor burada, tamam mı? Bir gün işte Laravel kurmaya çalışıyor. Laravel kurmakta ne var yani 15 dakikada sen o Laravel'i zaten projenin içine koyuyorsun. Bitti gitti yani.
Artı sandı yapıştırıyorsun.
Yani. Şimdi bir gün lütfen söyler misin ben unuttum şeyleri neler kurulduğunu. Her gün bir şey kuruluyor çünkü bir gün zon kurmaya çalıştım.
Kuramadı. Dedi ki Ubuntu'da bir şey var.
Ubuntu'da. Bir gün Linux kuruyor şey Windows'a Linux'u kurmaya çalışıyor. İşte aynı cihazı. Bir ona geçeceğim diyor, bir ona geçeceğim. Ertesi gün geliyorum bir şey kuruluyor falan filan.
Ya, ama her gün bir şey kuruluyor.
Her gün bir şey kuruluyor.
Bu kadar şey kuruluyor mu diye yazıyorum.
Tamamını kursa 1,5-2 saat alır belki. En kötü ihtimalle.
Ya en son dedim ki burası kurulum şirketi değil abi. Yani biz bak kurulum yapmıyoruz burada. Yani kurulum bizim şeyimiz arasında yok. Yani hani bizim yazmamız gerekiyor. Artık bırak. Ama işte ya ne diyeyim çok yetenekli çocuk.
En son 4 saat sonra dedim ki bak dedim ben dokümanı buldum. Şunu yaz dedim. Şu açtım ya ekranı çevirdim. Burada oturuyor böyle. Açtım ekranı. Bak dedim şu makale. Gösterdim. Baktı bir saat kadar falan baktı. Ki ona göstermeden önce ben denedim adamın anlattığı doğru mu hani deneyeyim de.
Bir de bu kadar işin arasında adama şey bulup gösteriyor yani.
Buldum, denedim, test ettim, çalışıyor yani adamın yaptığı gibi yapıyor. Ben de bakmadım, bulamadım hani nasıl yapılacağını o yeri. Ama ilgilenmedim, o bulacak ya şimdi hani bakmadım. Tam çıkarken böyle işte saat 6'ya 5 var, 10 var. 5 dakika dedim bakayım bakalım, çok mu zor dedim hakikaten ya böyle komple mi değişti, kökten mi değişti yok mu? Yani bir minor versiyonda şey komple mi yazdılar baştan? Laravel yani. Hani koskoca framework'ı. Açtım adam 3 tane şey vermiş böyle. Kod satır vermiş. Açtım ayarlarımı tık tık tık girdim oraya. Başlattım. Ekranın ortasında kocaman böyle kalın harflerle kurumlu yazdım. Çevirdim monitörü. Bak dedim çalışıyor. Şu siteye gir yap. 6.30 mu 6.45 mi ne saat? Abi kafa basmadı benim ya. Çok yoruldum dedim bugün dedim. Yarın ben evde yapayım yarın hazır getiririm ben bunu dedi.
Ya işte yani.
Yani şöyle o zaman güzel bir mesaj vereyim. Ne kadar yetenekli olursanız ol, çalışma olmadıktan sonra, dikkat olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok yeteneğin yani. Hiçbir şey yapamazsınız.
Evet azim yani çalışma azmi olmadıktan sonra.
Work diyoruz. Evet.
Şey güzel oldu zaten. Yazımız.
Ama şey yani bu sadece sıkıntılardan bir tanesi. Yani işe girme aşaması yazılım şirketlerinin personel tercih etme kriterleri. Bunlar Türkiye'de gerçekten problem ve sektörde etkileyen problemler.
Ya bu şey gibi abi. Mesela yeni yetme yazılımcı olduğu gibi yeni yetme İK'cılar da var. Birbirlerini tamamlıyorlar. İşte İK'cı amirine işte üstündeki adama yaranmak için ilan geliyor. İlanda yok yok yani.
Bak ben nasıl İK'cıyım, nasıl
ilan ben ne kadar biliyorum, bak bunları da yazdım. Genelde bu amaçla gelir. İşte müdürü de oradan takip eder zaten bunu. Ona göre işte performans değerlendirmesi vesaire yaparsak sonu. Bak biz bu kadar iş ilanlaştık, bu kadar başvuru oldu. Bu ilan içinde bu kadar detayları verdim ki ben bizzat toplantılarına girdim bu işin yani. Böyle sunumlar yapıyorlar orada arka planda. Eğitim. Gene en başa döndük eğitim. Evet. Yani üniversite eğitimi değil. Kişinin üniversite okumak önemli mi? Yani Türkiye'de önemli. Yurt dışında ama bu alanda o kadar değil.
Üniversite eğitimi değil. O zaman nasıl eğitim?
Kendi kendine öğrenmeyi bilmesi lazım insanın. Yani hayatınız boyunca üniversiteye gitmeyeceksiniz bir şey öğrendiğinizde. Tamam üniversitede ne öğrendi? Misal veriyorum Java öğrendi çıktı. Tamam Java'yı diyelim ki süper biliyorsun. Ama bir firmaya gideceksin. Seni Java'yı iyi bildiğin için işe alacaklar ama sana Java yazdırmayacaklar. Diyecekler ki biz Spring Framework kullanıyoruz.
Bu arada bak bilişim yönetim sistemleri mi? O
şu anda yönetim bilişim sistemleri.
Yönetim bilişim sistemleri. Oradan çıkan çocuklar gerçekten çok hani taze bilgiyle çıkıyorlar. Hatta o Bekircan var, Bekircan'la tanışmıştın sen. Çocuk şey tesi hazırlıyordu, smart kontratlar yapıyor.
Şöyle oluyor, bölümde de şöyle bir enteresanlık var. Aslında zaten bilişimi yönetme amaçlı olan bir bölüm.
Programın pek birinci planda değil ama.
Zaten 3. 4. sene
gördüm sonra. Yani mühendislikten gelenlerden biraz daha şey geliyorlar, bilgili geliyorlar. İlginç bir şekilde ya, ben de çok şaşırdım.
Evet, onunla bir arkadaş tanışmış, şu an Amerika'da kendisi. O da yönetim bilişim sistemleri mezunuydu. Ciddi de bilgisi vardı. Bir kibarlayıp bir çocuktu. Şu an Amerika'da çalışmaya devam.
Ve bak ilginç bir tespitim var benim. Bilgisayar mühendisliği okuyanlara bak çoğu yazılımla alakalı bir iş yapmak istemiyorlar. Ama bu bölümü okuyan insanlar, öğrenciler hep mezuniyetinden sonra yazılım kariyeri.
Yani ya yazılım ya startup, girişimcilik ha. Yaparlar genelde. Yani. Çünkü zaten asıl bölümün amacı odur yani. Girişimciliktir yani. Biraz sektörden ufak ufak teorik bilgiler vermekte. Bu arada bilgisayar mühendisliği de öyledir yani bir alan değildir. Her şeyden biraz verirler sana. Kodlamadan biraz verirler. Bu bilgisayarı RAM'i derler oradan verirler. Biraz elektronik görürsün. Biraz elektrik dersi görürsün.
Bilgisayar mühendisliği okumaktansa ben 2 yıllık programcılık okurum. Ya da yazılım mühendisliği okurum yani. Bilmiyorum ama çok boş geliyor bilgisayar mühendisliği yani.
Ya içerik olarak
ses
boş.
Ses falan işler gibi değil mi sanki? Daha çok donanımsal gibi.
Yok. İçeriği de şey yani belli üniversitelerde okumadıysan Türkiye'de çok boş bir eğitim yani çoğu üniversitede.
Bilgisayar mühendisliğini yazılım mühendisliği diye algılayanlar alakası yok. Bilgisayar mühendisi bir adam donanımcı da olabilir, networkçu da olabilir. Sadece yazılımcı olmaz. Zaten bölümün amacı aslında budur da. Tabii üniversitelerde...
Dediğin gibi parça
her şey. Üniversitelerde teoride böyle ya eğitim vermiyor maalesef. Kaç kişi network görüyor? Şimdi katman sorsan kaç katman var desen bakar adam suratına. Ya da en basit kullandığımız switchler modemler network ağının hangi katmanında diye sordum ben bilgisayar mühendisine. Yüzüme baktı. Sen bilgisayar mühendisiysen bunu zaten bilmen gerekiyor.
Ya bir de Türkiye'de kaç üniversite var? Var mı ya? Bir tanesini duydum ama bilgisayar bilimleri de var.
Ya böyle değişik İngilizce'den Türkçe'ye çevirilerek isimler konuyor böyle bölümlere. İşte bilgisayar bilimi. Çünkü bu sektörde de başladı.
Geçiyor.
İşte sektörde nedir? Yazılımcısındır hani. Kurumsal firmaya da girsen böyle işte senior software developer'sındır. Hani global firmayla ortak çalışıyorsan. IT'ci senden daha böyle donanım, network, altyapıya hakimsin. IT uzmanısındır. IT işte müdürsündür ya da sorumlusun olursun. Şimdi bu sektörde de böyle yeni şeyler, bilgi teknolojileri uzmanı. Bilgi bilmem neyin uzmanı. Böyle enteresan isimler değişmeye başladı artık. IT kalktı. Ufak ufak böyle serpiştiriyor. Niye? Çünkü saçma sapan üniversite bölümleri açıldı bu alanda diye. Onlara da bir title vermeleri gerekiyor. Sektör firmaları. O title'ları veriyorlar, koyuyorlar. Adam son bir anlatıyor şeyini böyle title'ını. Ah dünya bu ne böyle?
Ama icraat sıfır işte.
Tabii. İcraat sıfır maalesef.
Çok CV'yi şişirmemek gerektiğini anlıyoruz.
Sade bildiğini gelmesi gerekiyor kişinin. Bir de kendi kesin bir öğrenmeyi, her şeyden önce Google kullanmayı öğrensinler.
Problemi nasıl çözüyor?
Yani Google'u soruyu sormayın. Ben hala Google'dan arıyorum şimdi.
Yani Google kullanmayı öğrensinler. Google'dan daha iyi, daha büyük bir ne üniversite var ne kütüphane var.
Abi ondan önce yani o Google'a şeye girmeden önce doğru soruyu nasıl soracaklar? Yani neyi aradığını bir şey. Ben mesela ilk başladığımda ya bu işin adı ne? Yani tamam ben bunu yapmak istiyorum ama bunun bir adı olmalı. Yani ben bunu nasıl arayacağım? Nasıl anlıyordum yanlış aradığımı biliyor musun? Sonuç gelmiyordu. Sonuç gelmiyorsa yani bunu kimse sormamışsa dünyada şu ana kadar bu dilde hani milyonlarca kişi bu dilde benim yaptığım işi yapmaya çalıştı ama hiç sonuç gelmiyor. Kimse problem yaşamamış. Olamaz. O zaman ben bunu yanlış anlıyorum. Arıyorum. Yani kesinlikle. Bunu aramıyorum.
Ki yani Google'da kayıt olarak işte bilim olarak en çok bilgisayar teknolojileriyle ilgili bilgiler vardır yani. %70'ini, %75'ini oluşturur.
Bir yer kod arayan şeyi vardı, var mı hala? Kod falan arayabiliyor mu?
Ya, kod yazarsan çıkıyor, o da çıkıyor. Genel.
Yo, ayrıyeten bir tool'u vardı Google'un. Orada bayağı kod blokları falan
var. Şöyle bir şey de yapıyor, Doc'la da aratabiliyorsunuz Google'da. Doc denen hadiseler var.
Bir de bu Google'ın mucizesi de değil yani.
Değil
sonuçta
yani.
Bu GitHub'da bir onlarca açık kaynak bir şey var. Kod var, Stack Overflow diye.
Zaten yani Stack Overflow bir insan üye olsun. Orada güncel yazılım ve bilişimle ilgili şeyleri takip etsin. Abi üniversiteye gitmesine gerek yok.
Problemleri ya. Problemleri
yani olsun. Sol, yani
hiç gerek alakası yok. Olmayan o anda problemleri abi baksın ya incelesin yani. Yani bugün düşecek yani. O problem önüne düşecek.
Temelden de başlamak istiyorlarsa tutorials point var site olarak. Aklınıza gelebilecek her framework'ün her dili orada başlangıç çok iyi hazırlanmış başlangıç dersleri vardır böyle. Ama adamlar hiç işi bulandırmadan çat çat çat net bir şekilde anlatmışlardı. Oradan direkt Stack Overflow'a geçerseniz zaten kendinizi geliştirirsiniz yani.
O zaman ne diyoruz? Ne kadar olmuş? 52 dakika olmuş. Kapatalım yavaş yavaş.
Bence de.
Var mı başka söylenecek bir şey?
Çok var. Diğer partlara saklayalım.
Evet, diğer partlara saklayalım. Yani devam ettirmek istiyoruz bunu. İnşallah devam ettirebiliriz. Şey yapabiliriz. Yani her şeyi konuşmak istiyoruz. Yani yazılım sektörüyle alakalı. Gerçekten çok büyük bir ilgi var son yıllarda.
Bu şeyle de alakalı. Pandemi, BTK, Akademi vesaire. Orada bayağı PR yaptılar senin toplamamız.
Ya ben oradan Python şeyi aldım. Sertifikası aldım Python biliyor diye. Python'da bot yazarak aldım ben. Böyle bir durum var yani. Yani videoları engel koymaya çalışmış hani bazı videolara böyle işte seyretmediysen alamazsın falan diye. O da geçiliyor yani. Geçemiyorsan da sadece oraya geldim mesela tıklayıp atladım orayı. Ondan sonra 10 tane var mesela. Onun da geçtim. 11'inci de işte bir daha takıldı. Oraya da tıklayayım da geçtim. Baktım tamam bana sertifika çıkarmış yani ben. Öyle bir yer.
Ya bu arada 3-5 sertifika verdim. Dünyada 3-5 sertifika verdim. Çok fazla sertifikanın mesela bir önemi yok. Çünkü şirketler bunu size ne zaman isterler? İşe giriyorsundur artık. Evrakları teslim edersin. Özlük dosyanı koymak için isterler. Onlarca ilk görüşmede kesinlikle hangi sertifika aldığını hiç sormaz yani.
Benim evde duruyor ya, evde şeyde vitrinde var, annemin vitrininde. Bu kadar böyle bir sertifika da bilmem nedir işte, plaketler, tabaklar falan duruyor yani öyle.
En güzel sertifika GitHub'dır yani. Ben
harbiden söyleyeyim. Yani en güzel sertifika oturup çıkardığın iştir yani önünde. Abi işte yani.
Bu arada GitHub'ı kullanıyorum. Şöyle de bir avantajı var. Yani GitHub artık böyle GitHub kullanmayı bilen diye de iş ilan veriyorlar. Oradaki maddeyi direkt elemiş oluyorsunuz zaten GitHub'a koyarak. Adam koymuş demek ki biliyor.
Şey yani en güzel CV aslında yani. Adını soyadını görebiliyor. Fotoğrafını görebiliyor koyduysa. İşte kendi profiline şu an mesela kendi isminle kendi reponu açıyorsun. Mesela Doğan Aydın'sa Doğan Aydın diye bir tane repo oluşturup içine readme dosyası attığım zaman onu benim böyle ana sayfam gibi gösteriyor benim profiline girdiğim zaman. Yani web sitesi gibi bir şey yaptı. Orada küçük bir açıklama yaparsın. İşte çalıştığın alanları, uzmanlık alanlarını falan yazarsın. Şunları şunları yaptım, işte şunlar domainleri, sitelere girip bakın. Ya da mobil uygulamanın kodlarını da işte zaten profilde görebilirsiniz deyip bir açıklama yaptığınız zaman en interaktif CV'nin oluyor zaten.
Kesinlikle. Yani. Bir de işte ilerledikçe böyle takıldıkları hataları, aldıkları hataları, çözümü için uğraştıkları hataları blog olarak yazsınlar kendine. Çok faydalı. Ama yani para kazanmak için artık sesten para koparalım diye blok olarak yazsınlar. Bu da şirketlerin gözünde çok önemli bir yerde. ciddi bakıyorlar yani.
Evet. Bu arada şeyden yani hata yapmaktan korkmayın. Yani
zaten
hata, ben
bu meslek hata çözme mesleği.
Aynen. Utanıyorlar. Yani mesela nasıl gidiyor diyorum. O anda takılmış bir yerde hata yapmış mesela, bu hatanın içinde olduğunu söylemeye utanıyor. Çünkü biliyor hani, düşünüyor ki bu senin için çok basit bir şeydi. Ben burada takıldım. Hani aptal yerine, aptal gibi görüneceğim falan değil abi. Değil. Zaten o problemi çözün. Yani çözün o problemi.
Daha bir hafta önce noktada virgül koymadım diye ağlıyordum ben burada 31 yaşında insanım diye.
Yani bu arada hala öyle tabii. Dediğim gibi yani bir uygulama yazıyorsun. Geniş, tabii daha kapsamlı bir uygulama yazıyorsun ama hata yani. %50'sini yazıyorsan %50'si hata yıklamak da geçiyor yani.
Zaten yani...
Yani mükemmel
beklemiyoruz ya.
Mükemmel yani, olmayı da hiçbir firma beklemiyor.
Evet. Bir junior'dan hani oturup takır takır yazmasını falan beklemiyoruz yani. Junior.
O filmlerde oluyor bu arada, on parmak öyle olmuyor işte.
Bir saat oturuyorsun zaten, bunun yarım saat Google'da soru aramak da geçiyor yani.
Ki çok güzel bir şey yani, Google'da bir insanın ne yapacağını bilmesi. Yani en güzel diyorum, üniversite kütüphanedir.
Problem çözme yeteneği. Zaten açık iş başvurularında hep şey vardır yani, iş ilanlarında.
Problem çözme yeteneği, analitik düşünce.
Zaten bu yani.
Sor bakalım analitik düşünce ne?
Evet, o şu an kaldırılır o. Muhtemelen kimse cevaplayamıyor. İş ilanları da artık görmüyor yani.
Şey var yani, risk nedir diye soruyor. Risk durur falan diye çıkıyor. Analitik düşünce. Sen cevapla. Tip tip bir haber.
Şeyde analitik düşünceye çok ihtiyacımız oldu. O dünyayı heksagonlara bölerken altıgenleri.
Evet.
Yani acayip.
Şu an şöyle geçiyorum ben onu. Geri sardım yani şöyle.
Yani kaç gün takıldık şeyde?
İlk altıgeni koyana kadar. İlk iki zaten komple çıktı da. İlk görüntüyü alana kadar herhalde bir 15-20 günümüz geçti.
Yani o tam istediğim sayıda görüntüyü alana kadar. Ya orada da matematikçi bir çocuk. Diyor ki, hocanın da işe aldık işte ondan sonra. Yani. Diyor ki, abi siz şu anda uzay gömleğinizle yolu yürüyorsunuz ve bu olmaz.
Hani o kadar abi sadece. Hani nasıl olur yok ama bu olmaz.
Olmaz.
Olmaz. Yapamazsınız. Tamam ama bana neden hani neden yapamadığımızı söyle ki biz artık uğraşmayalım, hani yapmayalım. Çünkü onu söylemezsen biz bunu yapmaya çalışacağız.
Olmaz işte dediğim.
Çünkü abi hastalık. Yani çözeceğiz bunu. O olmuyor şu an. Yani sonunda biz de olmayacağız. Bunun olmayacağını anladık. Yani. İşte problem böyle yani, problemin abi içine
girdi. Ya bir de sormaktan çekinmesinler. Ben bir uygulama geliştirirken bir hatayla karşılaştım Java'da. Yani çözemiyorum artık. Yani benim bildiğim onu çözmeye yetmiyor. Bir üst segmente gittim. İşte IT müdürüne gittim. Dedim böyle böyle. O da Visual Basic'çe eski. Ben de Java'dan hiç anlamam dedim. Mesela IT müdürü dersin. Ya nasıl? Herkes her şeye giremez. Yani adamın alanı .NET'le yıllarca uygulama geliştirmiş. Bir üstte çıkıyorsun direktöre. Direktör bakıyor. Yok diyor. Bulamadık yani. O sorunun çözümü başka yoldan çözdük. Müdür bir tane servis yazdı. İşte servis C# da diğer yazdı. O DLL'le işte şeyi konuşturduk, Java tarafını konuşturduk. Bir şekilde çözdük. Ama bilemeyebilirsiniz yani, bu problem değil. IT müdürü bile bilemiyor. Ben anlamam Java'dan dedi adam yani. Direkt.
Ya artık bir de o avantaj da var zaten yani. Bir ekip orada Java yazıyor, bir ekip orada JavaScript yazıyor, biri orada Go yazıyor. Oluyor yani. Bizim o en son proje bile mesela 4 tane dil var.
Yani... Arada Go da çok ilgimi çekiyor bu arada.
Ha, bugün biri sordu işte şey için, kaç, hangi dillerde? Vallahi dedim, onu sorma.
Yapan bir dil var
şu anda. Çok dil var.
Oturup biz de yapmamız lazım.
Hatta şöyle bir yayın da yapabiliriz yani. Mesela bir yayın yaparız, sırf o dille ilgili. O dili ele alırız. İşte yapıları, framework'ları, kütüphaneleri, bundan da bahsedebiliriz yani.
Olur.
Güzel kafa açardı.
Şey ama mesela şimdi bir sonraki şeyde mutlaka hani yazılım sektöründeki o emek ve işveren ve emeği veren...
İşveren ve işçi ilişkisi.
Evet.
Yazılım cennetçiler.
Bunda da gerçekten çok ciddi problemler var. Çok büyük problemler var. Yani yazılımcı demek tamam, hani biz şimdi yayına girerken Hindistan örneği verdik ama hani sömürülmesi yani böyle farz vacip olan öyle insanlar değil yani, hani ama öyle bakıyorum yani. İş gücü, ya yazılımcının emeği gerçekten çok değerli.
Ya
çok
şöyle şu anki dünya düzeninde yaşadığımız çağda bir numaralı önem göstermesi gereken bir alan meslek. Çünkü bugün yazılımın, işte donanımın, network'ün dokunmadığı hiçbir cihaz, hiçbir alet yok.
52 bin zorluğu bile
Orası
ayrı, yani kalifikasyon çok ayrı, işin değeri, kıymeti çok ayrı. Emek, yani günde 2-3 saat falan uyuyor. Bazen mesela 4'te soruyorum bir şey, veriyor, sabah bakıyorum mesela 9'da yine burada. Ben de öyle mesela günde 2-3 saat uyuyabiliyorum. Bu şekilde çalışılan bir sektör bu. Yani var mı başka sektör böyle?
Yok, mesela bir elektrik kaynakçısını bunu diyemezsin. Yani adama gecenin üçüne kadar kaynak yap.
Yani çok spesifik alanlarda
belki. O da 10 yılda birdir, o da ekip halinde çalışıyor.
Bu hayat tarzı bu, yaşam tarzı bu. Yani yazılımcı demek sağlığından ödün veren insan, ailesinden ödün veren.
Kesin çocuklarından, yani, ailesinden, annesinden,
evet,
babasından,
her
özel hayatından.
Evet, her
şey. Kaynakçılık da önemli bir iş, güzel bir iş ama.
Kesinlikle.
Hiç demir iskeleyi eve tutup da karışım ben bunu kaynaklayacağım dediğini sanmıyorum gece yani, 4'te yani.
O yüzden yani yazılım emeği.
Sen kalkıyorsun eşinin yanından ve yani ya da sıcak yatağından bekarsa adam. Kalkıyorsun, açıyorsun bilgisayarını, herkes mis gibi uykusunu uyuyorken. Oradaki problemi çözmek zorundasın o an yani.
İşte o kalkıyorsun kısmı olmuyor yani.
Yani doğru, evet.
Genel ama bak uykuda dahi problem çözmekten başladık, bahsettim ya.
Tabii yani.
Bende de çok oldu yani, sende de oluyordu. Problem uykuda bile devam ediyor. Bu zaten hiçbir sektörde yok. Yani uyuyorsun ve hayatın yani 24 saat her an kafada bir problem ne?
Uyuyamıyorsun işte aslında, kafa da oldu işte evet. Yani. Yani. Normal için bir kaynakçı, ben buraya punta atmadım deyip gecenin yarısı kaldım gitmiyor. Ama sen kalkıp bilgisayara açıp o kodu yazıyorsun yani.
Fiziksel, onlar da fiziksel çalışıyor yani, onların da işi zor ama. Yatınca geçiyor diyorlar ya, yatınca geçiyor yani. Yani onların da yaşam şartları kötü şimdi.
Kötü
yok, zaten
iyi değil,
yok,
Türkiye deriz yani.
Değerli
bir meslek değil yani, bütün her meslekte emek çok değerli.
Bedenle çalıştığın zaman bir dinlenme hadisen var. Kafa öyle değil abi, uyuyamıyorsun. Çoğu zaman uyuyamıyorsun, uyuduğunda işte ne bileyim o sorunla ilgili, o sorunun sebebi olduğu çeşitli rüyaları görüyorsun.
Aslında burada benim dikkat çekmeye çalıştığım şey o kafadaki hani yazılım rahat iş. Ne?
Ha, o kafayı bir daha arkasından yazılımcılık yani. Cool bir iş değildir, zor bir iştir, öyle rahat bir iş değildir. O fotoğraflara inanmasınlar Twitter'da atılan,
aynen.
İşte cam önünde orman, sincaplar, MacBook, bilgisayarlar, hayat öyle değil. Bu görünen o kısım belki o adam gerçekten öyledir ama 1 milyondur, 10'dur, ya 20'dir
bu,
yani.
Yurt dışından geliyor genelde şu anda. Indiecar işte, ne diye geçiyor Türkçe'de o? Bootstrap yani kendi karşılıyor bütün projeyi, bir SaaS proje işte bir ürün işte bir şey çıkartıyor, bir web sitesi, bir mobil uygulama, bir servis, bir şey oluyor mesela. Benim takip ettiğim var Twitter'da yani, adam dünyayı geziyor, Indie Nomad diye geçiyor mesela. Dijital Nomad bu, Indie
şey
Nomad.
Söylesene, şey söylesene, mesela Doğan dünya çevirme, dünya devi bir markada çalıştı. Nasıl kahve içimi nasıldı mesela? Bize anlatıyorsun. Mesela nasıldı anlat. Hani orada gerçekten o bizim videolarda, filmlerde gördüğümüz gibi bir çalışma şartları mı var?
Yok. Yani var. Şimdi nasıl diyeyim? Ya güzel yönleri de vardı ama şey de oluyor mesela yani orada ekibin haralarını çalışıyorsa hani kahve içmeye çıktığında şey gibi bakıyorlar böyle. Adama bak ya, biz çalışıyoruz burada, adam gitti kahve içiyor falan yani. Bir de hani her anımız bir bildirim, monitör işte izleniyordu. Yani öyle bir şey yok, hayat yok yani. Bisikletime bileyim de, gezeyim de.
İşte pilates topları
izleyeyim de. İçeyim. Yani öyle işte, bir şey yoktu yani.
Bu adamlar bunu yapıyorsa bu kodları kim yazıyor orada?
Böyle bir ya şey. Şov için yapılıyor yani şeyler.
Ya reklam. Yani reklam çekmek için
yani. Yani. Ben işte attım bacaklarımı, şöyle odam var bir ay, bir ben orada yazıyorum Nekim'de. Böyle bir dünya yok.
Bu şey de işte yani bu diziler de aslında Mr. Robot son dönemde bu siber güvenlik alanında çok şey oldu.
Evet.
Aslında o dizide bahsedilenler bu arada, bu dizide bahsedilenler büyük bir oranda gerçek. Yani o kişinin yaşadığı şeyler ama öyle havalı işte cool vesaire o seviyelere gelebilmek için adam çok sıkıntılar yaşıyor yani.
Yani şey... Abi, böyle şeylere bak heves etmeyin ayrıca.
Yani altını çizelim.
Dosyalar açıldığında, evet, tepkikatlar gelmeye başladığında çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Yani özellikle hack tarafına tabii ki heves edin, öğrenin ama gidip de hiçbir yere hacklemeye çalışmayın.
Ya bunu CTF'lerde öğrensinler, işte sanal sunucu kursundan orada öğrensinler.
Tabii yani açın bir tane sunucu kiralayın, ona hacklemeye çalışın, şey yapmaya çalışın ki yarın bugün, yani biz hepimiz öyle öğrendik. Hack hepimiz biliyoruz. Çünkü neden? Kendi script güvenliğimizi, sunucu güvenliğimizi almak zorundayız.
Yani güvenli yazılım geliştirmek bilmesi gerekiyor. Evet.
Bunun için öğrenin ama gidip de işte Haloğlu'nun rakip firmasının, yani öyle işler çok gelir. Öyle.
Dosyaları şifrelemeyin, database'leri şifrelemeyin, Bitcoin işlemeyin.
Şeyler oldu Türkiye'de ya, bu basında işte Türkiye'nin ünlü hacker'ı bilmem ne ya. Ünlüyse nasıl hacker bu adam yani?
Ya belli tipler vardı.
Böyle poz vermiş gazeteye.
Var da hacker denen
kişi. Evet, hacker yani.
Hack'in aslında kelime manasında gizli bilinmezlik vardır yani. Bilinmemen gerekiyor zaten. Ya bu bir istihbarat teşkilatı çalışan bir ajan gibidir. Bir söz vardır. İyi bir ajan silahını kullanmak zorunda kalmaz diye yani. Bu hackerlık da öyle bir şeydir. Siberganlık da öyle bir şeydir. Ben hackerım diye ortaya çıkarsan zaten
yakalandıysan, zaten izi bıraktıysan, kimliğin ifşa olduysan artık iyi bir hacker değilsin yani.
Değilsin tabii.
Ben hackerım şey değil yani, ben siteyi çökerttim, ben hackerım değil yani.
Ya WordPress şeyleri patlatmaktan
yani şey de var yani. Mesela bir iş yapıyor adam, nasıl diyeyim, web sitesinde manuel yapması gereken bir işlem var. Bunun için küçük bir araç yazıyor, işte onu otomatiğe bağlıyor mesela, bir yerden veri çekip bir yere. Hani İngilizce şey olarak daha kolay anlatılıyor. Ayıkt Santos falan gibi böyle yani. Aslında bir araç yazdım gibi bir şey. Aynen, yani evet. Bir araç tuttum. Bizimkiler ben ekranım geçir bereyi geçir kazın çorabını, annenin çorabını. Girdim işte ben milyonları alacağım. Az sonra polis gelecek. Seni alacak
yani. Bu arada şunu söyleyeyim. Yani sen evdeki basit bir modelinden girip hack yapmaya çalışıyorsun ama o cihazlar fabrikalardan çıkarken ulus devlet, yani hangi ülkeye sevk ediliyorsa MAC adresleri, içinde gömülüz şeyler, kodikların hepsi ilgili birimler o devletin kurumlarına verilir. Yani sen aslında anonim değilsin yani.
Arkadaşlar gizlenemezsiniz. Mümkün değil. VPN'ler sizi gizlemez.
Onun bu arada VPN'lerin hepsi devletlerle bilgi paylaşıyor.
Kendi servis, ya log tutmasa bile kendi servis sağlayıcınız o saniye olay. Sizi VPN karşı taraftan gizler. Ama kendi servis sağlayıcınızdan gizlemez.
O yüzden var ama şimdi onu ben anlatacaksam sen ilk önce değilsin zaten, uğraşma yani.
Yani hack yapacaksanız gizlenmek fiziksel olur.
Ya şunu bakayım ya.
Hack konusuna girmeyelim bence.
Girmeyelim ama bir ufak şey vereyim. Cameron Whitney'in hayatını okuyabilirler bu konuda. Bu işin üstadır
kendisi. O bambaşka bir şey ama yani. Düdükle ankesörlü telefona yükleyen bir adammışım.
Bir de onun dönemi çok farklı yani. Şimdi o dönem enteresan bir dönem. Kendisi elektronik mühendisini bırakıyor bu arada. Bilgisayar yazılımcı falan. Elektronik mühendisi. Kendi modemini kendi yapıyor adam. O seviyede bir kafa yani.
Sen Google'dan arattın. İşte sitenin sonunda bunu yazacakmışım.
Evet.
Siber güvenlik güzeldir, hack kötüdür. İşte beyaz şapkalı, siyah şapkalısı yoktur bu işin. Hack tamamen sistemlere zarar vermek demektir. Bunu öğrenmek istiyorlarsa da dediğim gibi sanal makineler, CTF'ler, işte karpuşurdu flag'ler, bunları çözebilirler.
Ağla giderken ağlanırsınız, evet. Dikkat edin. Yani
her onlar da çok vardır.
Ponypot'lar çok vardır. Bir de bir düşerdim.
Bir saati geçtik arkadaşlar.
Geçtik, bitirelim
bakalım. Evet, bugün bitirelim.
Deneme gibi oldu.
Evet, deneme yaptık. Baştan söyledik, çok spontane karar verdik. Dedik yani biz bu
kendi arkadaşlarımızla
konuşuyoruz.
Bir telefon çaldı.
Aynen. Burak'a da dedik çağıralım. Burak, Doğan, ben Samet. Hepimiz yazılım sektöründeyiz. Yazılımcıyız. Emek veriyoruz bu sektöre. 2004'ten bu yana da bütün gelişimine gerçekten Türkiye'de tanık olduk. Bizim gibi çok arkadaş var. Kim istiyorsa da hani misafir edebiliriz. Onunla da sohbet edebiliriz, muhabbet edebiliriz. Hani bilgi paylaştıkça çoğalır. Biz bildiklerimizi sizinle paylaşmak istedik. Ama getirebiliriz devamlı.